Sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Gündelik hayatın hengamesi arasında üzerine dahi düşünmediğimiz ama düşünmemiz gereken temel meseleleri ele aldığımız Felsefenin İzinde adlı programıma hoş geldiniz. Bu bölümde biraz edebiyatla başlamak istiyorum. Dostoyevski'nin başyapıtı sayılabilecek Karamazov Kardeşler'de çok ünlü bir cümle var. "Tanrı yoksa her şey mübahtır" cümlesi. Bunun üzerine biraz düşünmek istiyorum. Her şeyin mübah olması ne anlama geliyor? Yani böylesi bir durumda ahlaki değerlerden bahsedemeyeceğimiz, yapılan herhangi bir şeyi iyi veya kötü olarak değerlendirebileceğimiz bir ölçütün kalmamış olacağından bahsediyor, değil mi? Bu açıdan ahlak Tanrı'nın varlığıyla temellendiriliyor. Şimdi bu bölümde şunu düşünmenizi istiyorum. Ahlak dediğimde belirli başlı kurallar aklınıza gelebilir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi. Bu şekilde 10 emire de selam vermiş olalım. Bu ahlak kuralları vahiy aracılığıyla geldi. Yani Tanrı'nın sözleri aslında bunlar, değil mi? Platon Ötifron diyaloğunda şöyle bir şey söyler. Tanrı bunları söylediği için mi bunlar iyidir? Yoksa bunlar iyi olduğu için mi Tanrı zaten bize böylesi kurallar vermiştir? Dolayısıyla yüzlerce yıldır Tanrı'yı iyiliğin ve güzelliğin kaynağı olarak nitelendirdikten sonra Tanrı'nın olmadığı bir denklem kurduğunuzda ne olacak? Etik ve estetikte genel geçer yargılar koymak için yeni bir zemin bulmaya çalışmanız gerekecek. Dostoyevski'den alıntıladığım cümle böylesi bir çabanın beyhude olduğu. Yani Tanrı yoksa senin buradan herhangi bir ahlak yasasına ulaşmanın imkansız olduğuydu, değil mi? O yüzden Tanrı'ya inanıyorsanız da Tanrı'yı bir an için denklemden çıkarmanızı ve ahlakın olası kaynaklarının ne olabileceği üzerine düşünmenizi istiyorum. Genel geçer ahlak yasaları bulabilir miyiz mesela bu durumda? Tanrı ona iyi dediği için iyi, kötü dediği için kötü olan şeylerden bahsetmiyorum bakın. Tanrı'nın olmadığı bir denklemde herkes için geçerli, bana neyi ne şekilde yapmam konusunda yol gösterecek ahlak yasalarından söz ediyorum. Bir nevi seküler bir ahlak görüşüne doğru gitmek olsun bunun adı. İşte bu çabayı felsefe tarihinde sarf etmiş çok ünlü bir filozof var, Immanuel Kant. Kant'tan daha önce podcast programımda bahsetmemiş olmam enteresan. YouTube kanalıma ilk başladığımda sürekli olarak Kant'a atıfta bulunuyordum. Demek ki o aradan geçen 5 senelik zaman zarfında benim de ilgilerim kaydı. Çünkü podcast programımda sıklıkla atıfta bulunduğum düşünür Spinoza. Kant'tan Spinoza'ya doğru kaymışız. O yüzden madem ki Kant'la yeni tanışıyoruz, size biraz ona ve hayatına dair bilgiler vereyim ki şöyle gözünüzün önünde bir Kant imajı oluşsun. O her sabah 5'te uyanan, çayını içen, piposunu tüttüren, ardından belirli bir düzenle çalışmaya başlayan, pek akılcı yaşayan biri. Her gün saat tam 4.30'da yaşadığı Königsberg'de yürüyüş yaparmış. Ve Kant o kadar dakikmiş ki kasaba sakinleri saatlerini Kant'a göre ayarlarmış derler. Ben hikayelerin yalancısıyım. O sadece felsefe üzerine değil doğa ve teoloji üzerine de çalışmalar yaptı. Hatta Avrupa tarihini değiştiren Lisbon depreminin nedenleri üzerine yazdığı makaleler modern sismografinin başlangıçlarından biri kabul edilir. Fakat Kant'ı böylesi büyük bir filozof yapan şey sismografi üzerine çalışmaları değil, epistemoloji yani bilgi felsefesi üzerine yaptığı çalışmalardır. Büyük filozof derken zerre kadar abartılmış bir sıfat kullanmıyorum. Onun çok büyük bir filozof olduğu konusunda sanırım herkes uzlaşır. Nitekim Kant, kıta ve analitik felsefe ayrımının da kilit ismi olarak görülür. Hatta bu iki geleneğin Kant felsefesi üzerine yapılan bir yaz okulunda ortaya atılan Kant'ın iki farklı yorumundan kaynaklandığı düşünülür. O yüzden kilit ve bence felsefe tarihinin en önemli isimlerinden biriyle tanışıyoruz. Ona dair bu kadar şaşalı bir girişten sonra evrensel ahlak yasalarını kesinlikle ortaya koymuştur bu adam diye düşünüyorsanız oraya biraz var. Öncelikle şunu da belirtmem gerekiyor ki onu bu denli önemli yapan şey tam olarak keşfettikleri, söyledikleri değil de felsefe yapma biçimi, yani kurduğu sistem de olabilir. Şimdi bu biraz şuna benziyor. Hani bazen mimari dalında onlarca ödül almış bir yapı görürsünüz ve biraz düz gözüktüğü için de anlamazsınız neden bu kadar ödül aldığını, ama onun inceliğini ancak bir mimar anlar. Kant'ın felsefesi de biraz böyle. Yani mimarlığı bilen kişi onun içindeki detayları fark ettiğinde bu felsefe sisteminin nasıl bir başarı olduğunu anlar. Çünkü onun felsefesinde kurduğu yapı da neredeyse mimari bir eser olarak kabul edilir. Say yayınlarının bir serisi vardı, Fikir Mimarları diye. Tam olarak Kant bu. E artık Sade'de gel Dilara, ne dedi ve evrensel ahlak yasasını nasıl ortaya koydu derseniz bir soruyla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir filozofla tanışmanın en iyi yolu onun hangi soruya yanıt aradığını bilmekten geçer. Nitekim felsefenin tüm motivasyonu sorulardır. Bu açıdan Kant hangi soruya yanıt vermeye çalıştı demek bize iyi bir başlangıç noktası sağlar. Onun bu mimari yapı niteliğindeki büyük projesinin amacı nedir? Kant felsefesinde görmemiz gereken yapı ahlaki bir yaşamdır. Yani Kant esas olarak bir ahlak filozofudur. Onun çalışmalarını karşımıza alırsak 1781'de Saf Aklın Eleştirisiyle başlar. 1784, 85, 88, 90 böyle ta 1797'ye kadar birbirinden farklı eserler verir ve bu son eserinin adı da Ahlak Metafiziğidir. Yani gördüğünüz gibi Kant hayatının belirli dönemlerinde belirli kitaplar yazmamıştır. O tıpkı bir mimar gibi önce sonucu belirlemiş, sonrasında en başa dönüp bunu nereden hareketle temellendirebileceğini düşünerek başlamış. Bu yüzden de onun ünlü 3 kritik olarak adlandırdığımız eserleri, yani Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Yetisinin Eleştirisi, bütünüyle bu ahlak metafiziğini tahsis etmenin aşamaları. Burada aklın eleştirisi gibi bazı kavramlardan söz ettim. Akıl derken beyinden bahsetmiyoruz, değil mi? Beynin neden olduğu bir yetenek olarak yetiden bahsediyoruz. Kant akıl derken de tek bir şeyden bahsetmiyor. Onu da ele aldığı konuya göre değişen bir mekanizma olarak görür. Hemen dikkatinizi çekmiş olmalı. Saf akıl ve pratik akıl olarak ikiye ayırdım. Saf aklın eleştirisi ve pratik aklın eleştirisi. İşte bu 3 kritik yetilerin her birini kendi iyiliğinde, görevinde ele alıyor. Yani mesela fizik biliminin ele aldığı doğadan söz ediyorsak biz saf akıldan ya da aklın teorik kullanımından söz ediyoruzdur. Ama özgürlük ve eylemden söz ediyorsak bu durumda pratik akıldan söz ediyoruzdur. Aklı ele aldığı konuya göre değişen bir mekanizma gibi gördü demiştik. Peki aklın neden iki farklı halini alıyoruz? Saf akıl ve pratik akıl. Kant'ın temel bir derdi var ve bu derdi benim de zamanında Mimar Sinan'da ders aldığım hocam Bülent Gözkan tarafından çok güzel bir şekilde özetlenmişti. O şöyle söylemişti, doğa alemini ahlaki bir aleme dönüştürmek. Yani başka bir açıdan söylersek, Kant'ın felsefesi doğa varlığı olan insanın ahlak varlığı olmasına doğru geçişini temsil eder. Yani biz burada insanı sadece biyolojik bir tür olarak okumayız, aynı zamanda ahlaki bir yaşam sürmenin olasılıklarını ararız, değil mi? Peki ahlaki dünyayı mümkün kılan nedir? Ahlak yasasıdır. Eylemlerimizi sınayabileceğimiz, iyi, kötü, doğru, yanlış diyebileceğimiz yasallığa gereksinim duyarız. Deneyime, duruma, kişilere, zamana bağlı olmaksızın bütün eylemlerimizi sınayabileceğimiz bir ahlak yasasına ihtiyacımız var. Peki neden fiziğin ele aldığı doğa dünyası düzleminde kalarak ahlaki bir dünya kuramıyoruz ki diyebilirsiniz? Bu noktada Kant'ın dikkat çektiği şey şu. Doğa dediğimiz şey, fiziğin incelediği doğa, nedenselliğin, zorunluluğun alanı, değil mi? Burada her şey zorunlulukla oluyor, nedensellik gereğince. Yani etkiler tepkiler yaratıyor ve bu tepkiler de başka tepkilerin olmasına yol açan bir domino taşı statüsünde. Fakat Kant diyor ki, bir davranışın veya yaşamın ahlaki olmasından bahsettiğimizde, bu bir kalemi yukarıdan aşağı attığımda onun yere düşmesi gibi zorunlulukla olmamalı. Çünkü ben zorunlulukla eğiliyorsam bu zaten ahlaki bir eylem değil. O yüzden içinde yaşadığı çağ olan aydınlanmanın genel düsturuna da uygun olarak Kant, akıl sahibi bir varlık olarak insanın pratik alandaki tüm seçimlerinden sorumlu olmasını ve eylemlerini anlamlı kılmasını bekler. Yani burada özgür iradeye sahip, aklıyla seçim yapabilen bir insan kavrayışı var. Ve dahası bunun da münferit bir çaba olarak kalmadığı ve tüm insanlık tarafından paylaşıldığı bir dönemi arzular. İşte tam da bu yüzden Kant, ahlakın kökeni konusundaki geleneksel medium olan aşkın tanrıyı akılla değiştirerek iyinin ve tabii güzelin evrensel bir zeminde kuşatılmasının imkanını arar. Ne dedim? Tanrıyı akılla değiştirerek. Peki nasıl mümkün olacak bu? Çünkü Kant hem bir hümanist, insan aklının karar verebilme becerisine inanıyor, hem de akıl hepimizde ortak değil mi? Deneyimden önce gelen ve deneyimi şekillendiren onun transandantal bir yapısı var, Kant terminolojisine de uygun olarak söylersek. İşte bütün Kant felsefesi bu ikilikten yükseliyor. Doğa dünyası nedensellik ve zorunluluğu ifade ederken, ahlak dünyasında nedenselliğe dayanmayacağız, özgürlük öne çıkacak ki böylece biz bir eylemin ahlaki bir eylem olduğunu söyleyebileceğiz. Ne demiştik? Çünkü eylemlerimiz nedenlere bağlı olsaydı, yaptığın herhangi bir şeyi o iyi veya doğru olduğu için yapmazdın. Sadece gerektiği için yapmış olurdun. O yüzden Kant'ın aradığı ahlak yasası doğadan değil, özgürlüğün alanından çıkmalı ve kendisini evrensel olarak gerektirmeli. Çünkü ahlaki bir yaşam Kant'a göre özgürlükle mümkün. İşte bu noktada ilk adımda saf aklın eleştirisinde şunu yapıyor, nedensellikle savaşıyor. Yani doğan ve nedenselliğin alanının dışında kalan başka bir özgürlük alanına yer açmaya çalışıyor. Ben saf aklın eleştirisine bu bölümde girmeyeceğim. Çünkü muhtemelen felsefe tarihindeki en karmaşık metinlerden bir tanesi. Burada bilinmesi gereken çok fazla ayrım var ama ben vakti zamanında YouTube kanalımda bunun üzerine detaylı böyle görselleştirilmiş bir içerik çekmiştim. Ve Kant'ın epistemolojisi bile yaklaşık 300 bin izlenmişti. O yüzden daha da derinlere inmek istiyorum diyenler YouTube'da Pelin Dilara Çolak'ı ziyaret edebilirler. Ufak bir ara verelim. Sonrasında bölüme kaldığımız yerden devam ederiz.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Ben bu bölüme ana konusunu, başlığını, sorusunu veren kısma odaklanmak istiyorum. Tanrı yoksa her şey mübah mı? Tanrının olmadığı bir denklemde genel geçer evrensel ahlak yasası bulabilir miyiz? Kant ne dedi? Akıl aracılığıyla, saf akıl değil, pratik akıl aracılığıyla özgürlükten yükselerek belki bunu yapabiliriz diye düşündüm ve bu sistemi adım adım inşa etmeye gittim. Birinci olarak Kant şuna dikkat çekiyor. Ahlaki eylemden bahsettiğimizde bu tanımı gereği toplumsallığı şart koşar. Hatta sonrasında üçüncü kritik yargı gücünün eleştirisinde de bir ıssız ada örneği verir. Tek başına yaşayan insanda güzele dair herhangi bir eğilim olmaz der. Yani güzelden ve iyiden bahsettiğimde burada bir genişletme yapabiliriz. Tek başına insanda böylesi istençler bulunmaz. İyi ve güzel bir başkasının varlığını gerektiriyor. Sonrasında Jean-Jacques Rousseau'nun da söylediği gibi insanda bir toplumsallaşma eğilimi olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat Devlet Neden Var adlı bölümde anlattığım gibi Rousseau bir çeşit toplum sözleşmesi aracılığıyla ahlaki bir ortamın sağlanabileceğini söylemişti. Yani burada Tikel'den genele doğru tüme varımsal bir kabul vardı. Fakat Kant başka bir şey yapıyor. Kant diyor ki, evrensel aklın kendisine bakalım, aklın bir idesi olarak bunu bulabilir miyiz? Bu noktada ben ileri bir okuma yaparak 3. kritikteki bir kısmı anlatmak istiyorum çünkü daha anlaşılır olacak. Yani evrensel bir ahlak yasası olabileceğine dair Kant'ın inancı nereden geliyor? Pratik Aklın Eleştirisi adlı kitabın son sözünde ünlü bir ifade var. Üzerimde yıldızlı gök, içimde bu ahlak yasası şeklinde. Şimdi bu ifadeyi sadece şairane bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama aslında bütünüyle incelemeye başladığınızda şunu görüyorsunuz. Kant doğaya baktığında onda hayran bırakan ama bir yanıyla korkutucu bir saygı yaratan bir yıldızlı gökten söz ediyor, değil mi? Yani üzerimdeki yıldızlı gök benim için anlaşılmaz, bu açıdan hayranlık uyandırıcı ama bir açıdan da anlaşılmazlığı sebebiyle bende bir ürküntü yaratıyor. Buradaki korkutucu saygı, ürkütücü saygı dediği şey aslında tüm insanlığın ortak yüce deneyimine işaret ediyor. Bu kısmı ben seneler önce makale yazarken şöyle yorumlamıştım. Kant estetiğinin etik dönüşü diye, çünkü 3. kritiğe geldiğimizde estetik üzerine yapmış olduğu açıklama sebebiyle etiği temellendirdiğini görmeye başlıyoruz. Yani bizdeki, bütün insanlardaki ortak güzel ve yüce duygusunun, doğa karşısındaki bu güzel ve yüce duygusunun aynı zamanda etik açıdan da ahlaki bir zeminde buluşabileceğimize dair umut verici bir sembol olduğunu söylemeye çalışıyor Kant. Ama bu dediğim gibi biraz ileri okuma, 3. kritiği de okumuş olmak gerekiyor. Yani doğa karşısında hissetmiş olduğum o şey, onun bende yarattığı deneyim aslında bireysel oluşuyla değil, özneler arası duygudaşlığın zemini olmasıyla önemlidir. İşte tam da bu noktadan itibaren estetik açıdan ortaklığımız, duygudaşlığımız etik bir zeminde de buluşabileceğimize dair bir semboldür. Keza zaten Kant da güzel ahlaki iyinin sembolüdür diyor. Yani güzellik duygusu karşısında yaşamış olduğumuz duygudaşlık ve oradaki ortaklık bize daha iyi, daha ahlaki bir toplum kurma konusunda da umutlanmamız için yeterli gerekçeyi verdi demek istiyor. Ve dahası nasıl ki ben gün batımı karşısında, bir şelale karşısında onun güzel olduğunu söylediğimde bu yargı bütün insanlık için genişletilebilirse, yani neredeyse nesnellik talep eden bir yargıysa, aynı şekilde demek ki ben bazı ahlaki yasalara da tıpkı bir şelalenin güzelliğinde olduğunu söylediğim gibi genel geçer bir şekilde, genel geçer bir yan yükleyebilirim. Çünkü şunu düşünebiliyor musunuz? Gün batımına bakıp iğrenç diyen bir insan, gün batımı karşısında yaşamış olduğum bu estetik duygu durum sanki insanlığın kendisinden gelen doğal kökten bir şeymiş gibi. Bunu herkesten bekleriz. Buradaki mesele güzelin evrensel olarak hoşa gitmesi, yani bütün insanlığı kapsayan bir şekilde nesnellik talep ediyor olması bizde bir tür olarak duygudaşlığın olduğunu gösteriyor. Ve böylesi bir duygudaşlığımız varsa, eğer ki estetik konusunda bunu böyle genişletebiliyorsak, demek ki bazı etik değerler konusunda da ortaklık zemini bulabiliriz diye okuyabilirsiniz. Çünkü Kant felsefesinde önemli olan şey bence şu, yani estetikten bahsederken burada insanda var olan bir çeşit sosyal duygudan bahsediyor Kant. Böylelikle güzel sayesinde insan öncelikle bir türün parçası olduğunun bilincine varır, başkalarına kendinden yola çıkarak değer yükler ve son raddede onlarla anlaşmanın zeminini bulur. Yani bu, öznelliğe müsaade eden bir toplumsallık idealinin de çıkış noktası. Şimdi ne dedik? O halde her birimiz için genel geçer olan evrensel bir ahlak yasasının olabileceğini düşünmek için yeterli gerekçelerimiz var. Çünkü ortak bir zeminde anlaşabiliyoruz, söz konusu estetik olduğunda, değil mi? O halde özetlersek, öncelikle ahlaki olanın zorunlulukla değil, kendisi için yapılmalı, yani özgürlük zemininden yükselmesi gerektiğini söyledik. Böyle bir yasayı bulmak konusunda çok da umutsuz olmamızın gerekmediğini, çünkü estetik konularda bir duygudaşlığa sahip olduğumuzu söyledik. Ve bunları söyledikten sonra tüm zamanlarda, tüm insanlar için evrensel olarak kabul edilebileceğimiz yasayı Kant şöyle formülize ediyor. Öyle bir davran ki, iraden kendisini herkes için geçerli olan kurallar koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin. Başka bir şekilde tekrar ediyorum. Öyle bir davran ki, davranışının temelindeki ilke tüm insanlar için geçerli olan evrensel ilke veya yasa olsun. Yani biz öyle bir davranacağız ki, bütün davranışlarımızı karakterize eden ilkenin bütün insanlar için geçerli olmasını isteyebileceğiz ve her defasında benim eylemlerim sanki bir yasaymışçasına ortaya konulmalı. Ben öyle bir davranacağım ki herkes benim gibi davrandığında bu bir sorun teşkil etmeyecek, değil mi? Ben bütün insanlığa örnek olabilecek tarzda davranmalıyım, dedi Kant. Şimdi buna biz ödev ahlakı diyoruz. Kant'a göre bu bir pratik yasa. Farkındaysanız onun ahlak yasası öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi alt alta maddelerden oluşmadı. Aslında bu bir yasa değil de bir yasa formülasyonu. Tam olarak içeriği var mı? Hayır, bu bir kalıp. Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemedi bakın. Bu yasaktır, bu kötüdür, bu iyidir, bu doğrudur demedi. Ne şekilde davranmam gerektiğine dair genel bir şablon ortaya koydu. Ben öyle bir davranacağım ki, ben her defasında bütün insanlara davranışları konusunda örnek teşkil edeceğim. Veya benim davranışımın temelindeki ilke ya da benim davranışımın temelindeki ilke genelleştirildiğinde bütün insanlar için genel bir yasa olacak. Yani her defasında sanki ben yasa koyucuymuşum gibi, yasanın koruyucusuymuşum gibi ve o yasa benim varoluşumda kendisini gösteriyormuş gibi davranacağım. Şimdi böyle bakıldığında insan zorunlu olarak bir toplumsal varlık olduğu için ve estetik bölümünde de söylediğim gibi ortak bir duygudaşlığımız da olduğu için ben sadece kendi çıkarlarıma, kendi arzularıma göre değil, aynı zamanda bütün toplumdaki üyelerin tek tek her birinin de benim gibi davranmasını arzulayabileceğim. Yani başkasının yapmasını istemediğin şeyi yapma ya da herkesin nasıl davranmasını istiyorsan öyle davran, demiş oldu Kant. Burada ilginç örnekler var. Bu konuyu biraz daha açacak. Mesela yalan söyleme örneğim. Yalan söylemek nedir? Kötüdür, değil mi, genellikle? Ama bazı durumlarda yalan söylemek gerekir. Mesela yakın bir arkadaşınızı bir adamın elinde silahla kovaladığını düşünün ve arkadaşınız da kapıyı çalıyor, size sığınıyor ve diyor ki arkamda biri beni silahla kovalıyor, lütfen o buraya geldiğinde burada olduğumu söyleme yoksa beni öldürecek. 5 dakika sonra tekrar kapı çalıyor ve elinde silahla bir adam kapınızda bekliyor ve diyor ki o burada mı? Ne dersiniz? Yalan söylersiniz, burada değil dersiniz çünkü arkadaşınızı korumaya çalışırsınız. Kant'a göre böylesi bir yalan dahi söylenemez. Çünkü ben burada yalan söylemiş oluyorum ve herkes yalan söylemeye başlasa ne olurdu diye düşünmemi ister. Ben yalan söyleme meselesini küçük küçük tek tek tekil olaylar bağlamında düşünemem. Genel olarak herkesin benim yaptığım şeyi yaptığı durumda bir kriz yaşanacak mı? Bunu düşünmeliyim. Bütün insanlığı örnek olacak şekilde davranmam gerekiyor çünkü. Yine Kant etiğinde genellikle verilen başka bir örnek ise şu. Diyelim ki bir bakkal var ve onun müşterilerinden bir tanesine pirinç tartıyor. Pirinci tartarken tam olarak doğru oranda tartmak konusunda da özel bir hassasiyet gösteriyor. Çünkü şöyle düşünüyor, eğer ki ben onu kandırırsam bu müşteri bir daha buraya gelmez. Şimdi onun bu şekilde düşünmüş olması Kant açısından ahlaki mi? Değil. Aslında o orada pirinci doğru bir şekilde tartarken bunu gerçekten doğru olduğu için yapmadı. Müşteri kaybetmemek için, olası bir zararı engellemek için, yani kendi çıkarlarını korumak için yaptı, değil mi? Şimdi düşünün ki bu davranışın ilkesi ne? Kendi çıkarlarınızı korumak, itibarınızı korumak. Eğer bu ilkeyi genelleştirirsek bütün insanlar kendi çıkarlarını ve itibarını korumak, zarar etmemek için davranışlarda bulunabilirdi deseydik ne olurdu? Büyük bir kriz ortaya çıkardı, değil mi? Kant'a göre ahlaki eylem sadece kendisi için yapılır. Yani onun doğru olduğunu düşündüğü için bu adeta bir ödev, bir buyrukmuşçasına onu o şekilde yapar. Ötesini berisini hesaplayarak, düşünerek değil. O yüzden Kant'la birlikte herhangi bir eylemde bulunurken şunu düşünebiliriz. Ben akıl sahibi, özgür irade sahibi bir vatandaşım. Herhangi bir karar alırken, herhangi bir eylemde bulunurken seçme özgürlüğüne sahibim. Ama bu seçimler ve davranışlarımın altında yatan ilkeyi belirlerken herkes benim gibi davransaydı nasıl olurdu diye düşünmeliyim. Ve eğer ki bütün insanlığa rol, örnek olacakmış gibi davranıyorsam sorun yok demektir. Ama herhangi bir anda yapmış olduğum davranışı bütün insanların sergilemesini istemezsem işte orada bir sorun var demektir. Kabaca Kant etiğini böyle özetleyebiliriz. Yani bir sensus communis dediği ortak duyu duygudaşlık zemini üzerinden tamamen hümanist idealler üzerine kurulmuş bir ahlaki anlatım. Tanrı'ya referans vermemesi açısından 18. yüzyıl aydınlanma çağının önemli bir temsili değil mi? Orada akla ve iradeye sahip bir insan metaforu üzerinden ilerledi Kant. Ama 21. yüzyıldan geriye dönüp baktığımızda özgür iradenin gerçekte olmadığını söyleyebilirsiniz veya insanı insan aklını merkeze alan bu bakış açısının yine o kadar gerçekçi olmadığını, çünkü rasyonel insanın bir mit olduğunu da söyleyebilirsiniz. 20. yüzyıla gelince hem insanın farkında dahi olmadığı karanlık yanları olduğu ortaya çıktı. Yani biz genellikle rasyonel bir şekilde mantıki kararlar vermiyoruz da dürtülerimiz bizi oradan oraya sürüklüyor. Düşündüğümüzü zannettiğimiz yerlerde bile sadece ön yargılarımızı yeniden düzenliyoruz denilebilir. Tabii ki de bunların her biri anlamlı eleştiriler. Spinoza'da biraz bundan bahsetmiştik, özgür iradenin yanılsama olduğu meselesi. O yüzden ahlak söz konusu olduğunda da özgür irade ve nedensellik meselesi belirli başlı bir problem. Yani özgür irade vardır veya yoktur dedikten sonra bütün ahlaki sisteminizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Çünkü kabul ettiğiniz öncüle göre de farklı sonuçlar doğuyor. Ne dersiniz? Kant etiği bize gerçekten evrensel ve zaman üstü bir ahlaki yasa verdi mi? Yoksa bu konuda pek de başarılı olamadı mı? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.